Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz ve programımızı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, Türk asrı denilen 16. asırdaki Türk haşmetini yapıcılardan biri de bugün sizlere hatıralarını nakledeceğimiz Lütfi Paşa'dır. Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı ve eniştesidir. Damattır yani. Onun Asafname isminde hem hatıra hem de Osmanlı Devleti'nin idari teşkilatına, sadrazamın vazifelerine dair bir kitabı var. Onunla ilgili size bazı hatıralar nakletmek istiyoruz. Lütfi Paşa 1483 yılında dünyaya gelmiştir. Saraya alınmış, Sultan II. Bayezid zamanında o zaman tahtta o var. Saray mekteplerinde okumuş, tahsilini ilerletmiş. Arapça, Farsça, edebiyat, İslam hukuku, tarih ve diğer dini bilgileri öğrenmiş. Saray hizmetinde ilerlemiş. 1508 yılında sarayın mühimce vazifelerinden birisi olan çuhadarlığa getirilmiş. Yavuz Sultan Selim tahta geçince müteferrika olmuş, yani emir subayı olmuş. Yavuz Sultan Selim'e kendisini sevdirmiş ve beğendirmiş. İran ve Mısır seferlerine katılmış. 1516'da Sancak Bey olmuş. Yani bir nevi tüm general. Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktığı zaman Lütfi Paşa Kastamonu Sancak Bey'idir. Rodos seferine Aydın Sancak Bey olarak katılıyor. Yanya Sancağı'na gönderiliyor. Viyana Muhasarası'na katılıyor. Sonra Konya Beylerbeyi oluyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakain Bağdat seferine katılıyor. Bağdat'ın ve Tebriz'in fethinde bulunuyor. Anadolu Beylerbeyi, sonra Rumeli Beylerbeyi oluyor. Daha sonra 3. Vezirlik payesine yükseliyor. Bu da Kanuni Sultan Süleyman'ın Lütfi Paşa'ya olan teveccühünü göstermektedir. Ertesi yıl Korfu seferine katılıyor. Barbaros Hayrettin Paşa ile beraber İtalya'nın o topuğundaki Otranto'yu fethediyor. 1538 yılında da 2. vezir oluyor. Bu sıfatta Kanuni Sultan Süleyman'ın Boğdan yani Moldavya seferinde bulunuyor. Bu seferde evvelce tanıdığı ve dehasını ilk defa teşhis ettiği o zaman bir istihkam subayı olan Mimar Sinan'ı Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ediyor. Ayas Paşa'nın vefatı üzerine 1539'da sadrazam oluyor. İlk işlerinden birisi de Mimar Sinan'ı Mimarbaşı yani Bayındırlık Bakanı yapmak oluyor. Dünyanın en kudretli imparatorluğunun başında hükümet başkanı olarak 2 yıla yakın kalıyor. Bu zaman zarfında Türkiye haşmetinin zirvesine çıkmıştı. Deniz kuvvetlerinin başında Barbaros Hayrettin Paşa, Hasan Paşa, Piri Reis, Seyid Ali Reis, Salih Paşa, Turgut Paşa gibi amiraller var. Türk ordularında Kanuni Sultan Süleyman başta olmak üzere Gazi Üsrev Paşa, Bali Paşa, Hadım Süleyman Paşa, efendim Moskova Fatihi Sahip Kirayhan bulunuyor. Habeşistan Fatihi Özdemir Paşa var. Taşköprüzade, Karahisari, Fuzuli, Celalzade, Karahisari, Abdülali gibi bilginler, sanatkarlar bu devre şeref veriyorlar. Ayaz Paşa, Sadrazam Ayaz Paşa vefat ederek sadaretten ayrılmıştı. Bu hava içinde de Lütfü Paşa da herhalde böyle sadaretten ayrılır diye bekleniyordu. Ancak hiç ümit edilmedik bir hadise, bu büyük devlet adamını ikinci yılını tamamlayamadan iktidar makamından ayrılmaya mecbur bıraktı. Lütfü Paşa, zina eden bir kadını idam ettirdiği için halk arasında çok tepki aldı. Çünkü zinanın cezası o zamanlar Osmanlı Devleti'nde yürürlükte bulunan İslam hukukuna göre ölüm değildi. Hatta o zamana kadar işitilmemişti böyle bir ceza. Lütfü Paşa'nın da böyle bir ceza vermesi çok insana enteresan geldi. İstanbul'da çok reaksiyon çekti. Hanımı Şah Sultan Lütfü Paşa'ya bu husustan dolayı tarizde bulundu. Niçin böyle yaptığını söyledi. Lütfü Paşa hanımını yatıştıracağı yerde bundan sonra yine böyle birisi olursa yine aynı cezayı vereceğini söyleyince Lütfü Paşa ile hanım arasında münakaşa oldu ve karı koca birbirinden ayrıldılar. Ertesi sabah erkenden Şah Sultan Topkapı Sarayı'na giderek ağabeyi Kanuni Sultan Süleyman'a vaziyeti anlattı. Şimdiye kadar hiçbir damat bir padişah kızına, hem de Yavuz Sultan Selim gibi bir padişahın kızına el kaldırmaya, üzerine yürümeye cesaret edememişti. Hadise bundan da kalmamış. Şah Sultan Lütfü Paşa'dan evi terk etmesini istemişti. Hal böyle olunca Kanuni Sultan Süleyman'ın çok canı sıkıldı. Eniştesini azletti. Lütfü Paşa'ya sorarsanız Lütfü Paşa istifa etti. Belki de Kanuni Sultan Süleyman eniştesine istifa etmesi teklifinde bulundu. Böylece ortalığı yatıştırdı. Bununla kaldı. Kanuni Sultan Süleyman emeklilik hakkını almadı. Kendisine yılda 200 bin akçe tahsisat bağlandı. Paşa Dimetoka'daki malikanesine çekildi. Ertesi sene İstanbul'a geldi. 1547'de Hicaz'a gidip hacı oldu. Arada bir İstanbul'a gelmekle beraber bundan sonraki 22 yılını Dimetoka'da, yani bugün Yunanistan sınırları içinde kalmış olan çok eski bir Türk şehri Dimetoka'da okuyup yazarak geçirdi. 1563 yılında 80 yaşlarında vefat ettiği zaman tahtta hala sabık kayınbiraderi Kanuni Sultan Süleyman bulunuyordu. Yukarıda size anlattığımız hadisede, müessif hadisede paşa yalnızca sadrazamlığı değil, zevcesini de kaybetti. Çünkü Şah Sultan paşayı boşadı. İslam hukukunda çok kimsenin zannettiğinin aksine nikah kıyılırken bir şerh konursa zevce de zevcini tatlik edebilir, boşayabilir. Yani İslam hukukunda boşanma erkek tarafından gelebilir, kadın tarafından gelebilir. Mahkeme kararıyla da boşanmak mümkündür. Taraflar anlaşarak da boşanabilirler. Padişah kızları evlenirken mutlaka nikah akdinde padişah kızlarının da boşanma hakkına malik olacağına dair bir şerh konurdu. Bu herkes için mümkündür. Ve Şah Sultan da bu yetkisini kullanarak paşayı boşamıştır. O zamana kadar böyle bir hadise cereyan etmemişti. Onun için Osmanlı tarihinde bir hayli mühim yerlerde anlatılır. Lütfü Paşa'nın yerine 2. Vezir Süleyman Paşa sadrazam oldu. Süleyman Paşa Hindistan seferi ve Mısır Beylerbeyi'ndeki büyük başarısıyla meşhur olmuştu. Gelelim Lütfü Paşa'ya. Lütfü Paşa çok eser yazmıştır değerli dinleyiciler. Eski Osmanlı devlet adamları sadece devlet adamlığında değil, başka konularda da mütehassıs idiler. Hobileri vardı. Osmanlı padişahlarının her birisi bir sanatta mahir idiler. Şiir yazanları, hat sanatıyla meşgul olanları çoktu. İlimle meşgul olanları çoktu. Osmanlı paşalarından da kitap yazmayanı yok denecek kadar azdır. İşte Lütfü Paşa da birçok eserin müellifidir. Türkçe ve Arapça yazmıştır bu eserlerini. çoğu dini ilimlere, İslam hukukuna mahsustur ve kelama, yani İslam inancına aittir. Lütfi Paşa aynı zamanda şairdi. Bilginlerle, şairlerle, sanatkarlarla görüşmekten hoşlanır, onları himaye ederdi. Mimar Sinan gibi emsalsiz bir dahiyi bulup çıkarması bile ölçülemeyecek derecede büyük bir hizmettir. Ona büyük şöhret kazandıran eserleri Tevarih-i Ali Osman adında başlangıcından kendi zamanına kadar olan bir Osmanlı tarihi yazmasıdır. Bir de Asafname adındaki bir risalesidir. Asafname, vezirin el kitabı manasına gelen bir kitaptır. Bir çeşit hatırattır bu. Burada Osmanlı Devlet Teşkilatı hakkında bazı tenkidi fikirler de var. Bu eser iki defa Türkiye'de, bir defa da Almanya'da, Berlin'de basılmış, Almanca'ya da tercüme edilmiştir. Lütfü Paşa Dimetoka'da vefat etmiş, malikanesi civarına gömülmüştür. Gömüldüğü yerde kurulan köy şimdi Yunanistan sınırları içinde kalmıştır ve yakın zamana kadar Lütfü Paşa adını taşıyordu. Paşa'nın Edirne'de yaptırdığı bir cami, İstanbul'da yaptırdığı bir çeşme, Dimetoka'da da cami ve mektep vardır. Hayır eserleri için Edirne'de 20 dükkanını ve 100 bin akçe nakit parasını vakfetmiştir. Zevcesinin de çok hayır eserleri vardır. Şimdi isterseniz bu Osmanlı tarihinde nam salmış büyük devlet adamlarından birisi olan Lütfü Paşa'nın bir nevi hatıratı olan Asafname'den size bazı pasajlar nakletmek istiyoruz. Yeri gelmişken Asafname ne demek? Asaf, Hazreti Süleyman'ın vezirinin ismidir değerli dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de ismi verilmeden bu şahsın bazı olağanüstü hareketlerinden bahsedilir. Fevkalade salahiyetli bir kimseydi. Ondan sonra vezirlere de umumiyetle Asaf demişlerdir onu hatırlatmak üzere. Asafname, vezirlerin dikkat etmesi gereken hususlar manasına gelen, vezirin el kitabı manasına gelen bir kitaptır. Şöyle başlıyor Lütfü Paşa. Bu satırların müellifi olan ben, Abdülmuinoğlu Vezir Lütfü Paşa. Cennet mekan Sultan Bayezid Han'ı veli zamanında Saray-ı Sultani'de yetiştim. Maarif tahsil ettim. Sultan Selim Han Hazretleri cülus ettiklerinde çuhadar idim. 50 akçe ile müteferrika oldum. Sonra Çaşnigir, Badehu Kapıcıbaşı, Badehu Kastamonu Sancakbeyi, andan sonra Karaman Beylerbeyi, ve Anadolu Beylerbeyisi oldum. Sahir mansıplarda da bulundum. Ve padişahımız Sultan Süleyman Han zamanında vezaret ve daha sonra sadaret inayet olundu. Devlet-i Ali Osman'a vezir-i azam oldum. Saraydan ayrıldıktan sonra da ilmi marifi bırakmadım. Nice ulema, suleha, şuara ve zürefa ile müsahabet ettim. Yani alimlerle, salihlerle, şairlerle ve zariflerle sohbet ettim. İlimler tahsiline ve ahlakça yükselmeye çalıştım. Sultanların en büyüğü ve hakanların en keremlisi, insanların kurtarıcısı, ülkelerin koruyucusu, Allah yolunda gazilerin başı, Mekke Medine'nin hadimi, denizlerin ve karaların maliki Sultan Süleyman Han, bana vezir-i azamlık mansıbı ferman ettikte çok büyük mesuliyetlere muhatap olduğumu biliyordum. Benden sonra bu makama gelecek karındaşlarıma yadigar olmak için bu risaleyi yazıyorum. Ta ki vezareti uzma adabı, yani sadrazamlık edeplerini ve levazımı, gerek duyulan şeyleri ve mühimmatı, önemli olan şeyler iyice bilinsin. Bu risalenin adını Asafname koydum. Bu makama yükselenler risalemizi okuyup dua ederler. Vezir olduktan, vezir azamlıktan ayrılıncaya kadar Divan-ı Humayun'da 7 yıl çalıştım. Divan-ı Humayun malum Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümeti, bakanlar kuruludur. Sonra bazı münafıklar saadetli padişahımıza beni kötülediler. Ben kadınlara mağlup olacak bir adam olmadığımdan, yani zevcesi Şah Sultan'la geçen hadiseye tarizde bulunuyor, kendi rızam ile sadaretten ayrılmayı evla gördüm. Edirne yakınlarındaki çiftliğime çekildim. Gönül rahatlığı ile Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Okuyup yazmaya başladım. Dünya fanidir. İkballer çabuk zeval bulur. Akıllı olan inziva köşesine çekilmeyi bilmelidir. Hemen Hak Subhanehu ve Teala Osmanlı Devleti'ni her türlü tehlikeden korusun. Amin. Asafname'nin ilk bölümü bir vezir-i azamın ahlak ve adabı nice olmak gerektir. Vezir-i azam olan zat, padişah-ı alem penah ile nasıl muamelede bulunmak gerektir, anı iyice bilmelidir. Yani vezir-i azam padişahla nasıl bir muamelesi olması lazım, onu bilmek zorunda. Sonra katiyen dünyevi hırs ve garazdan uzak kalmalıdır. Zira sadaret, sadrazamlığın üstünde bir makam yoktur ki, o makama vasıl olmak için, kavuşmak için hırs beslesin. Padişaha hak söz, doğru söz söylemekten çekinmemelidir. Utanılacak işleri bile hicap etmeden, utanmadan padişaha bildirmek lazımdır. Vezir-i azamın padişah ile olan muamele ve esrarını hariçten değil, diğer vezirlerden bile duyan olmamalıdır. Yavuz Sultan Selim Han, sultanların en şecisi yani cesuru, en izzetlisi, en adili, en gazisi, en marifetlisi, en cömerti, en büyüğüydü. Kayınpederini övüyor Lütfü Paşa. Piri Paşa'nın akıl ve idrakini beğenmiş, sadarete yükseltmişti. Paşa, gizli bir hususu görüşmek için bir ikindi vakti padişahın huzuruna çıkmış, uzun boylu görüşmüştü. Ertesi gün, Divan-ı Humayun'da vezirlerden Mesih Paşa, dünkü gün padişah ile ne söyleştiniz diye sorduğunda, Piri Paşa hiç cevap vermeyip, huzuru Hümayun'a çıktı. Padişahın huzuruna çıktı. Cennet mekan Selim Han'dan Mesih Paşa'nın azlini istedi. Mesih Paşa nice kimselerin şefaat ve ricasıyla azilden zor kurtuldu. Piri Mehmet Paşa da isteğinden vazgeçti. Vezir-i Azam padişahın nedimleriyle çokluk görüşmemeli. Onlarla yüz göz olmamalıdır. Her padişahın nedimleri vardır. Ancak hükümdar nedimleri ve müsahipleri iyi ahlak sahibi olmak ve devlet işlerine karışmamak gerektir. Vezir-i Azam'ın tarafsız müşavirleri olmalıdır. Onlarla gündüz işleri bittikten sonra gece görüşüp danışmalıdır. Vezir-i Azam müstahak adamları araştırıp onlara mansıf vermeli, devlet hizmetinde olup fakir düşmüşleri himaye etmelidir. Vezir-i Azam'ın Padişah-ı Alempena Hazretlerine arz ettiği umur, dönmemek gerektir. Paşanın bu sözü kuru laftan ibaret değil değerli dinleyiciler. Bu devir Osmanlı idaresinde devlet ve hükümet başkanlarının selahiyetleri ayrılmıştı. Padişah bir defa sadaret mührünü verdikten sonra vezir-i azamın hükümete müteallik işlerine karışmazdı. Bunu Lütfi Paşa'nın seleflerinden Makbul İbrahim Paşa açıkça Almanya Büyükelçisi'ne söylemiştir. Benim reddettiğim hususu Padişah Hazretleri kabul edemez demiştir. Lütfü Paşa'nın haleflerinden damat Rüstem Paşa da kayınpederi olan Kanuni Sultan Süleyman'a pek bağlı olduğu halde bir su yolu inşaatı meselesinde padişahın mimara emir vermesini kendi işine müdahale olarak kabul edip itirazda bulunmuştur. Bugün her baba yiğidin yapacağı iş değil bu. Evet, geri dönüyoruz Lütfü Paşa'nın asafnamesine. Maazallah, rüşvet ile kimseye mansıf vermemek gerektir. Yani devlet vazifelerini rüşvet ile vermemelidir. Osmanlı Devleti'nde herkesi kayıracak, gözetecek imkan ve vüsat vardır. Bu imkanı kullanmalı, herkesin derdine çare bulmalıdır. Bilhassa emeklileri, devlete hizmeti geçmiş olanları unutmamalıdır. bu arada. Vezir ve sair devlet ricalinin oğullarını istidatlarına göre yetiştirip hallerine göre kayırmak lazım ve adettir. Değerli dinleyiciler, 1. Cihan Harbi'ne kadar Almanya'da harp akademilerine ve İngiltere'de deniz harp okullarına ancak asilzadeler veya birkaç kuşak subay ailesinin çocukları kabul edilirdi. Osmanlılarda da devlet adamlarının çocukları armut dibine düşer hesabı babalarının yolunda kayırılmak adet idi. Bunlar babalarından gördükleri devlete sadakat ve hizmet fikrine sairlerinden daha çok sahiptirler. Üstelik babaları ve aileleri tanındığı için halktan daha çok itibar ve riayet görürler. Açık olan zehametleri, yani tımarları, kudret, şecaat ve cesaret sahibi, harpte ve sulhte iş görmüş veya iş görmeye liyakati olan zabitlere vermelidir. Vezir-i Azam, kendi maiyet halkına zehamet vermemek gerektir. Onlar tımar ile kanaat eylese makuldür. Osmanlı toprakları, değerli dinleyiciler, has zehamet ve tımar olarak ayrılıyor. Tımar en küçük ayrımdır. Birkaç köyün arazisi bir tımar halinde toplanır. Başına bir tımarlı sipahi verilir. Tımarlı sipahi burada oturur. Bu arazinin devlet arazisidir bunlar. Ekip biçen çiftçilerden kirasını toplar. Bunun karşılığında devlete asker besler. Bu tımar miktarın belli bir miktarın üzerindeyse, yaklaşık 25 bin akçenin üzerindeyse, 20 bin akçenin üzerindeyse buna zehamet denir. 100 bin akçenin üzerindeyse buna has denir. Zehamet yüksek subaylara verilir. Tımar daha düşük rütbeli subaylara, has ise devlet adamlarına verilir. Diyor ki Asaf Paşa, Vezir-i Azam kendi maiyetine tımar vermelidir, zehamet vermemelidir. Zehamet onlar için fazladır diyor. Vezir-i Azam mensuplarından bir zabit, bir subay liyakat gösterip zehamet alsa bile bu küçük toprakların zehameti olmalıdır. Çok büyük olmamalıdır. Her halde Vezir-i Azam fazla adamına zehamet vermekten kaçınmalıdır. Ulak denilen devletin muhabere memurlarının zulümlerine asla fırsat vermemek lazımdır. Ulaklar devlete ait mühim emirleri şuradan buraya götürürlerken çabuk yetişmek için halktan şunun bunun atını karşılıksız almamak icap eder. Devlet belirli menzillere at yığmıştır. Ulakların atlarını buradan almayıp halktan gasp etmesi kanuna aykırıdır ve zulümdür. Değerli dinleyiciler, Osmanlı İmparatorluğu çok geniş topraklara yayılmış idi. Bu topraklarda haberleşmenin çok ehemmiyeti vardı. Ne kadar enteresandır ki günümüzden daha süratli bir şekilde Osmanlı Devleti en ücra eyaletlerine bir emri, bir kararı anında gönderebilmektedir. Bunun için ulak denilen görevliler kullanılıyor. Belli menzillere de at menzilleri yapılıyor. Bir atın tahammül edebileceği kadar ulak atı koşturuyor. O menzilde atı bırakıyor, orada dinlenmiş atı alıyor. Böyle muntazaman devam eder bu usul. Gideceği yere kadar gece gündüz atın üzerinde uyuyarak kısa süreli uykularla ulak varır ve bir haber bir yere çok süratli bir şekilde ulaştırılırdı. İşte Lütfü Paşa bu ulakların da kanuna ve nizama uygun şekilde hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Halkın malını devlete mal etmek, o devletin yıkılacağına alamettir diye bir başlık atmış. Ölen vezirlerin ve sair devlet adamlarının veya zenginlerin mallarını hazineye almak zulümdür. Bir padişah, ölüm cezasına çarptırılan bir kimsenin malını hazineye almak isterse, Vezir-i Azam mani olmalıdır. Çünkü ceza ölene aittir. Onun varislerine ceza vermek adalet değildir. Nitekim Kanuni Sultan Süleyman Han buna bizzat dikkat buyurmuş. Hatta varisi olmadan ölenlerin mallarını 7 yıl bir varis çıkar ihtimaliyle bekletilip bu müddetin hitamında çıkmazsa hazineye alınmasını ferman etmiştir. Halkın malını haksız yere devlete mal etmek o devletin yıkılacağına alamettir diye çok muazzam bir söz söylüyor. Şimdi değerli dinleyiciler, yeri gelmişken şunu ifade edelim. Osmanlı Devleti'nde müsadere bir cezadır. Ama kaide değildir. Bir kimse, bir devlet adamı suistimal, rüşvet sebebiyle azledilmişse bunun malı müsaade edilir. Yine bir esnaf ihtikar, karaborsacılık ve kalpazanlıkla servet toplamışsa bunun malı müsaade edilir. Bu bir cezadır. Bunun dışında Osmanlı Devleti'nde ölenlerin malı varislerine kalır. Bu bir umumi kaydedir. Ölenin varisi yoksa varis devletindir. Devlete kalır. Orada bile Kanuni Sultan Süleyman o malı 7 sene beklettikten sonra hazineye alıyor. Bu eski bir Türk geleneğidir. Bazı durumlarda ölen vezirlerin malının hazineye alındığı görülmektedir. Bunun sebebi şudur değerli dinleyiciler. Bu kimse devlete ait bir köledir. Kölelikten yetişmiş bir devlet adamıdır. Servet yapmıştır. Kölelerin serveti de efendiye aittir. Köle öldüğü zaman mirasçısı da efendinindir. Bu bir İslam hukuku kaidesidir. Bu kaideyi bilmeyen kimseler Osmanlı Devleti'nde ölenlerin malının devlete müsaade edildiği kanaatine varmışlar. Bu yanlıştır. Ha, bazı suistimaller olmuşsa onu bilemeyiz. İşte Lütfü Paşa olmamasına dikkat etmek lazımdır diyor. Vezir-i azam olan zat, kapı kulu ocakları ile mukayyet olmak gerekir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı ordusu ikiye ayrılıyordu. Bunun bir kısmı kapı kulu ocakları, bir kısmı eyalet askerleridir. Eyalet askerleri biraz evvel anlattığım tımarlı sipahilerin emrindeki askerlerden teşekkül eder. Sayısı bir hayli çoktur. Sulh zamanında ziraatle ve başka işlerle meşgul olur. Belli zamanlarda talim yapar. Harp zamanında sipahiler bayrağı altında harbe giderler. Bir de kapı kulu ocakları vardır. Bunlara hassa ordusu denir. Bunların sayısı çok azdır. Bunlar da ikiye ayrılır. Yeniçeriler ve kapı kulu süvarileri, sipahiler. Bunların sayısı azdır. Bunlar İstanbul'da ve bazı sınır şehirlerinde bulunur. Padişahı korumak veya emniyeti sağlamakla görevlidirler. Bunlar ağır piyade ordusudur. Profesyonel ordudur. Maaşlıdırlar. Ve devlet içinde devlet teşkil edebilecek güçtedirler. Onun için Lütfü Paşa, vezir-i azam olan zatın bunlara mukayyet olması lazım geldiğini işaret ediyor. Ağaları ve büyük zabitleri bizzat akıl ve idrak sahipleri arasından seçmelidir. Yani kapı kulu ocaklarının ağalarını. Kapı kulu ocaklarının akçe işleriyle uğraşan katipleri hırstan uzak namuslu adamlar olmalıdır. Kapı kulları mazbut olmayınca vezirlerin huzuru kaçar. Evet, Lütfü Paşa'nın bu sözü tarih doğrulamıştır. Osmanlı Devleti'nin yıkılışı bu kapı kulu ocaklarından olmuştur değerli dinleyiciler. Kapı kulu ocaklarına zamanla ehliyetsiz kimseler girmiş. İran ajanları bu ocaklara hulul etmiş. Kapı kulu ocaklarının sayısı artmış. Değil vezirleri, padişahları bile huzursuz etmişler ve Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına sebebiyet vermişlerdir. Vezir-i azam devlet işlerine ait mühim haberleri vakit geçirmeden padişaha bildirmelidir. Doğru olarak bildirmeli, hileye kaçmamalıdır. Devleti dile düşürecek, halkın beğenmediği, dedikodulu işlerden hazer etmek, sakınmak lazımdır. Vezir payesi taşıyan büyük beyler beyler hakkında bir şikayet geldi mi, değerli dinleyiciler, o zaman Osmanlı Devleti'nde eyaletler vardı. Eyaletlerin başındakileri beyler beyleri bulunurdu. Beyler beylerinden sadece Mısır ve Budin, yani Macaristan beyler beylerine vezir payesi verilirdi. Sonradan diğer mühim beylerbeyler de, Rumeli beylerbeyi, Anadolu beylerbeyi, Yemen, Bağdat, Şam gibi beylerbeylerine de vezir payesi verilmiştir. Vezir payesi ordudaki paşa payesinin karşılığıdır. Diyor ki Lütfü Paşa, vezir payesi taşıyan büyük beylerbeyler hakkında bir şikayet geldi mi? Bunu dikkat ve itinayla incelemeli, cürmüne göre ceza vermelidir. Bu da mühim. Şikayeti hemen bel bağlamamalı, tahkik etmeden cezaya girişmemeli. Değerli dinleyiciler, Lütfü Paşa şöyle devam ediyor. Vezaret devletin en yüksek payesi olduğu için vezirleri haksız yere incitecek ve itibardan düşürecek hareketlerden kaçınmak onların başı olan vezir-i azama düşer. Bir veziri küçük bir suç için azletmek olmaz. Vezir böyle bir suç işlemiş ise padişah hatt-ı hümayunu ile gizlice tekdir olunmak, yani kınanmak, ancak uslanmazsa azil ve gerekirse maazallah idam olunmak icap eder. Küçük bir şikayet üzerine vezirler ceza görürlerse, büyük eyaletlerin zapturaptı altına alınması müşkül olur. Herkes en küçük bir şikayet için devletin kapısını aşındırır. Vezir-i azamlar padişaha ve Allah'a karşı mesuldür. Bunun dışında azledilmek korkusuyla doğru bildiği yoldan şaşmamalıdır. Vezir-i azam yersiz iş etmektense azli göze almak evladır. Millet arasında bir yolsuz iş etmedi, azlini ihtiyar etti denilmek bir vezire şeref verir. Yani yolsuz bir iş yapmadı da azli bunlar yapmadığı için azlolundu demek şereftir diyor. Dünyada mükafat görmeyen iyi işlerin mükafatı ahirette mutlaka tecelli eder. Vezir-i azam ve sair vezirler 5 vakit namazı cemaat ile kılmalıdır. Vezirlerin kapısı isteyene açık olmalıdır. Her zaman halkın arasında bulunmalıdır. Onlarla görüşüp konuşmalıdır. Şikayetlere kulak vermeli ve mutlaka cevaplandırmalıdır. Zalimleri himaye etmekten kaçınmalıdır. Devlet memurlarının rüşvet alması, marazların, hastalıkların en büyüğüdür. Bu uğursuz illetin ilacı da yoktur. Sonunda devlette ihtilal ve inkıraza müncer olur. Ancak bir dostu ve yakını devlet adamına hediye verir, bu tamam. Ama gayrıdan, bunun dışındakinden bir nesne bile almak haramdır. Vezir-i azam olanların 12 kere 100 bin akçe hassı vardır. Yani 1 milyon 200 bin akçelik bir hassı vardır. Biraz evvel söylediğim gibi toprakların büyük olanlarına has deniyor. Burası voyvoda marifetiyle idare ediliyor. Bunun geliri sadrazamın maaşı oluyor.
Aslan, kan duvardan kaldı bize.
Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman devri sadrazamlarından damat Lütfi Paşa'nın bir nevi hatıratı olan Asafnamesinden size bazı pasajlar naklettik. Ancak bu haftalık müddetimizin sonuna geldik. Asafname'den sizlere nakledeceğimiz pasajlar bitmedi. İnşallah önümüzdeki programlardan birinde başka pasajları da sizlere nakletmek, sizlerle paylaşmak nasip olur. Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler.
Hatıralar.